Şimdi geçen spontane gelişmişti. Oturduk dedik yayın açalım. Kendi aramızda konuştuğumuz şeyleri. Tabii acemiyiz biraz. Hani ses bile şu anda nasıl geliyor ben bilmiyorum. Yani denememiz lazım. Hani bir şeyler düzeltmeye çalıştık. Hani daha kaliteli yayın yapabilmek için. İnşallah iyi geliyordur.
İşten yükselen vakit bulduk. Geliştireceğiz artık.
Evet. Şimdi şeyden başlayalım istersen bugün de. İşler niye bitmiyor? Sıkıntı nerede? Yani mesela yazılım firmasına ya da freelance hangisi olursa iş geliyor. Her şey çok güzel. Başlanıyor. Ama bir şey oluyor ve iş yerde kalıyor. Ve bunun sebepleri var. Bizim tespit ettiğimiz kadarıyla. Bunları konuşalım. Neden bitmiyor işler?
Yani aslında bu sadece yazılım freelance alanı değil. Endüstriyel olarak da tesiste, fabrikada da aynı geçerli. Türk milletinin klasik yapısından kaynaklanıyor biraz da bitmeyen işte. İşte yazılımcı bir ürün çıkartıyor. Yani hangi alanda olursa olsun. Ortaya koyuyor. İlk başta ne yaparsın bir ürün çıkarmalarını? Bir toplantı yaparsın. İşte yol haritalarını belirlersin. Müşteri senden veya ilgili birimdeki amir senden isteklerini belirtir. İşte şu sorunumu çözecek. Burada bunu yapacak. Şu adımları gerçekleştirecek. Sen de ona göre bir algoritma oluşturursun, yazarsın. Yazdıktan sonra projeyi teslim edersin. İşte şu proje böyle çalışıyor, şöyle çalışıyor. Ama der ki mesela ya şurası şöyle olacaktı, burası böyle daha iyi olsa. En baş temel nedeni karşı tarafın aslında ne yapmak istediğini çok net bilmemesi. Yani kaynaklanıyor. Sonra işte işin içine giriyorsun, onu değiştir, değiştiriyorsun, bunu değiştir, değiştiriyorsun. Değiştirdikçe, revize yaptıkça, revize yaptıkça proje artık böyle bir ağzı gözü kaymaya başlıyor. Yani
dört kere baştan yazılıyor zaten.
Yani emek, zaman.
Şimdi birincisi proje işi veren için ne kadar değerli, ne kadar önemli. Yani mesela geliyor iş, adam diyor ki Facebook'un aynısı olsun. Ben bir proje izliyorum, Facebook'un aynısı olsun. Yani abi sen bir kere Facebook'ta ne var, ne yok, bunlara hakim misin? Yani ne istiyorsun?
Hayaller, Facebook, bütçe.
Ya bütçeye bile gelmeden, yani bütçeye gelene kadar adam zaten ona bir emek verip hani sana bir özellik listesi çıkarmıyor. Yani bunları istiyorum. Ne istediğini bilmiyor adam. Yani Facebook'un aynısı olsun. Sahibinden.com'un aynısı olsun. Mesela bu çok geliyordu bir dönem. Ne istiyorsun? Sahibinden.com'un aynısı olsun.
Sahibinden nere var? Bilmiyorum. Araba koyuyorum işte. Ev koyuyorum.
İlan sitesi istiyor ama sahibinden.com'un aynısı.
Ya şöyle bir şey var. Bir ara sahibinden.com'dan özel çok böyle ilan siteleri çıktı. Ama iş o paneli yazmakla bitmiyor yani. Sahibinden.com'u sahibinden yapan bir arkasındaki yatırım, ekip, onu pazarlayabilmesi, işte yeni bazı yenilikleri keşfedip bulabilmesinden kaynaklanıyor. Yoksa 50 tane ilan sitesi var. Yüzlerce de yazarsın. Çok problem değil.
Bir hafta gibi söyledi. Bir tane ilan sitesi çıkar. Yani. Önünde örnek var çünkü.
Abi örnek var ama ne yapacaksın şimdi adam... Mesela oradaki bütün fonksiyonları istiyor mu? Yani girip baktın mı, inceledin mi? Bütün özellikleri biliyor musun? Bilmiyorsun. Onun aynısını istiyor. X sitesinin aynısını istiyor. Çünkü abi böyle bir şey geldi mi zaten kaçacaksın direkt.
Neden? Ön tarafa bakıyor işte sarı, işte Facebook mesela mavi, beyaz. Tamam diyor, güzel ne var ki bunda diyor. Ama arka tarafta çalışan bir mantık var, bir zeka var, bir kod var.
Abi özellik var yani bir sürü. Sen mesela gelip hiç business manager'ını inceledin mi yani? De diyorsun ki Facebook aynısı olsun yani.
Çoğu yerde artık yapay zeka destekli zaten o sosyal platformlar.
Aynen sen haklısın. Ya bu yüzden işte projeler bitmiyor. Proje geldiğinde bir kere yani işi veren ne istediğini bilmiyor. Yani bunun aynısı olacak. Yani böyle bu şekilde projeye başlanmaz. Bitirdikten sonra projeyi, yani sonuna geldikten sonra ya ben şunu da istemiştim, bunu da istemiştim falan bunlar çok çıkar. O yüzden çok ciddi, sağlam bir sözleşme süreci yaşanması gerekiyor. Ama tabii freelance'da yaşayan...
Ya aslında yani, yavaş yavaş, yani yurt dışında var ama Türkiye'de bu freelance'leri koruyan bazı sözleşme siteleri var. Firmalar var özellikle. Yapıları da gerçekten çok sağlam. Türkiye'de de şöyle bir problem var. Kişi ne istediğini bilmiyordan kasıt aslında şu. Mesela Ahmet'ten bir şey duyuyor, Mehmet'ten bir şey duyuyor, Hasan'dan bir şey duyuyor. Ama Ahmet'in, Mehmet'in, Hasan'ın söylediği şeyler farklı şeyler. Bu üçünü birlikte harmanlıyor, kafasında bir kaos oluşturuyor. O kaosu senden gerçekleştirmeni bekliyor.
Ya projenin ortasında mesela birisi bir şey söylüyor ve onu o projeye böyle ittirmeye çalışıyor. Aradan sokmaya çalışıyor.
Tabii o sokuşturmalar hep vardır.
Yani ve bitmiyor proje. Yani bu sefer ne oluyor? O, işte o yüzden sözleşme süreçleri çok önemli. Acele etmeyin yani işi alırken yazılım şirketleri içinde, freelance içinde. Abi sözleşmenizi sağlam yapın. Özellikle listenizi çok hani sağlam hazırlayın. Senin ya şey yok mu hiç kalmadın mı yerde proje?
Ya çok kaldı başladım. Kaç kere yazıyorum. Yani toplantı yapılmıyor. İstekler belirlenmiyor. Yapılabilecekler belirlenmiyor. Ama bunun tam tersi çok fazla toplantı olunca da iş ilerlemiyor.
Tabii sen toplantıda
iş ilerleyecek şey bir hafta toplantısı sürüyor. Otursam yani yazacağım yani. Ben şey de yaptım oldu. Böyle, toplantı olduğu sırada laptop önümden not alıyormuş gibi. Projenin bir bölümünü çıkarttığım oldu. Onun üstüne 5 toplantı daha yaptığımız oldu yani.
Abi toplantı. Abi ne zaman yazılacak bu proje ya da oturun artık yazın. Mesela şeyde çok olur yazılım şirketlerinde. Proje gelir düşer. Abi habire toplantı. Yani o öyle olur, bu böyle olur. Bir sürü varsayımlar, bilmem neler falan filan.
Kuş edelim, set edelim. Yani,
ya plaza ağzı benim
abi, sürekli o olmaz, bu olmaz. O olursa bu olur. O ya abi proje kafada bittiyse zaten bitti o yani. Bitecek o yani artık.
Ya benim daha sektörde de şöyle bir tecrübe ettiğim bir konu var. Toplantılara da çok katıldık, girdik. Türk milleti biraz duyguların da işe karıştıran bir millet. Duygusal bir millet olduğu için. Adam mesela X kişiyle toplantıda mesela ilgili departmanın veya ilgili birinin yöneticisi, o ilgili birinin yöneticisi. Sen de bir yazılımcısın. Proje çıkaracaksın ortaya. Müşteri de olabilir, fark etmez. Ama adamlar birbirine özellikle kinli oldukları için o bir fikir sunuyor. Aslında söz sunduğu fikir çok güzel. Bu itiraz ediyor. Ama neden itiraz ettiğini de bilmiyor. Bunun sebebi tamamen egosal bir durum. Bundan da proje bitmiyor. Benim önerim de versiyonlama yapsınlar. Mesela desin ki 1.0 versiyonunu sadece suç seslilikleri yapacağım. Sözleşmeyi de bu şekilde geçirsinler. Bundan sonraki 1.0 versiyonu bittikten sonra iki taraf mutabık kaldığında 2.0 versiyonunda da şu şunlar listelenecek, aynen, şunlar yazılacak. Faz yapacaklar. En mantıklı iş bu. Bunu kabul etmeyen müşteriden de mümkün olduğunca uzak dursunlar zaten.
Kesinlikle. Ya onu yapmayanlar da, onu da yapması bir, şimdi zor bir iş. Geçen Türk bir freelancer'sı zaten bir tane, iki tane ne var böyle bir şey belli şimdi söylemeyeyim. Ya sitenin de suçu yok ama adam ilan vermiş. İşte 3 versiyon olacak. Versiyon diyeceğiz. İlk adımı bir liste koymuş ilk adıma. İkinci, üçüncü adım şey zaten böyle yani.
İşin bir arası.
Bir tık üstü alalım, ikinci adım. Yani bitti ikinci adım, üçüncü adım bitti. İşte ilk adımı ucuza yapalım. İkinci, üçüncü adımda da sizle çalışacağız.
Orada işler gelir, bizden çok iş gelecek size.
Listeye bakıyorum, birinci adım, yani birinci versiyon 10 madde. İkinci versiyon 3 madde. Üçüncü versiyon ben 3 ya da 4 madde olsun yani.
Çünkü birinci de işi bitirecek, kitleyip gidecek aslında maalesef. İkinci şey çözüm gelmeyecek.
Öyle yapmaya çalışıyorum.
Ya orada da strateji şu aslında. İlk versiyonlamaya daha basit işleri koymak. Yani adamın böyle müşteri zaten fark edersin. Can alıcı istediği bazı noktalar vardı. Onları böyle ikinci versiyona yapıştıracaksın. Ya da bir kısmını ikinci versiyona, bir kısmını üçüncü versiyona, üçüncü faza yapıştıracaksın. Adam mecbur hissedecek. O üç fazı da senden almam gerektiği konusunda mecbur hissedecek yani.
Yani. Ya mecbur olmasa da dokumentasyon sağlar. Ya başka birine yapacaksın ama işin hakkını ver. Sen de hakkını ver, o da hakkını versin yani.
Tabii işte. Bu tek taraflı değil. Sadece müşteri tarafında değil. Yani iş bildiğiniz halde aslında bilmem firmalardan da kaynaklanıyor. Ucuza iş yapmam. Proje bir başlıyor. Müşteri dürüst ne istediğini söylüyor. Tamam diyor. İşte ucuza yapayım diyor. Ben bu işi kapayım diyor. Adam alıyor. Başlıyor. Ya diyor, bu iş parayı kurtarmayacak diyor.
Kurtarmıyor. Bir iş daha alıyor.
Tabii bir iş daha alıyor. O iş ondan bir tık daha yüksek. Bunu bırakıyor. Oraya gidiyor.
Bırakmıyordu aslında.
Yani. Eşiliyor orada. Bir şeyler.
Zaten bak en büyük sıkıntı nedir biliyor musun? Gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Ben mesela outsource ettiğimiz tasarım işlerinde de görüyorum onu. Yani mesela tasarım yaptırıyorsun. Veriyorsun işi. Adam sana bir referanslar koyuyor önüne. Abi harbiden hep bana seçilmiş. Seçmiş onları yani. Yani sıkıntılı işleri zaten koymuyor oraya. Senin terminin nedir mesela? Sana diyor ki atıyorum örnek veriyorum 15 gün. Abi 13 gün senin işine çalışmıyor. Son 2 gün kala abi bir yardırıyor. Artık 2 günde çıkacak işten ne olur?
Ya eksikleri çok
olur. Abi en büyük sıkıntı. Yani çünkü o 13 gün diğer işlere çalışıyor. Başka işlere çalışıyorsun.
Bir şekilde hayatınızda idame ettirmez
de yapıyorum.
Bir şey bu arada dönemsel olarak hepimizin yaptığı şeyler yani.
Ya baş, abi bak yazılımda olur çünkü yazılımda böyle paraşokomant mevzusu var. Yani yapıyor mu görevini yerine getiriyor mu getiriyor.
Ama bazı da işler var böyle o parayı al kaç işidir yani onları. Yap iki günde bitir bitir kopar işidir yani. Onun arkası gelmeyecektir artık.
Bazı işler oluyor ama şöyle oluyor mesela yani o benim o tarz yaptığım şeylerde de. Yani iş aslında 3 güne bitecek. Ama ben şimdi buna zaman olarak 3 gün verdiğim zaman ya sen 5 bin, 10 bin neden 3 güne 10 bin mi kazanır? Yani millet 100 lira, 150 lira kazanıyor günlük oluyor. İyi de sen benim 3 günde ne yaptığıma bak yani. Sen o sistemi açınca belki de milyonlar kazanacaksın. Yani doğru kullanabilirsen.
Yani
ama ben sana 3 gün dediğim zaman ya 3 gün 10 bin mi kazanılır ya? 200 bölelim işte günlük 200 lira. 200-400 600 lira. 200 de benden 800 lira benim.
İşte bu şey asgari ücret mantığı.
Şimdi ben elbet sana o zaman 3 günlük işi vereceğim 1,5 ay. 1,5 ayda yatacağım. Son 3 günde yazacağım yani.
Hemen nasıl hesapla biliyor musun? 3 gün 10 bin de olmaz. Asgari ücret işte misal veriyorum 5500
lira.
Olmaz mı? Millet bir ay çalışıyor ya. Buna da ekim zaten.
Abi bırakacağız o zaman yaptırdık. Şeyler sıkıntı var. Yani mesela termin, işin termini bakıyorsun mesela 6-7 ay sürer tamam mı? 6-7 aydan önce bitmez bu iş. Yani sen hani 1000 kişiyle bir binayı bir günde bitirebilir misin mevzusu var ya aynısı yani 100 tane yazılımcı da soksan o iş abi 6 ayda biter. Yani 6 aydan önce bitmez daha doğrusu. Abi adam diyor ki benim 1 ay sürem var. Ya abi yani yok bitmez o. Bir ayda bitmiyor. Bu zamana kadar neredeydin? Yani niye bir aya geçmiş?
Neredeydi? 5 ay başka yazılımda evet. Firmaları gezdi.
Bir de buradan bitmiyor proje. Ne oluyor? Bu sefer freelance'e gidiyor. Freelance ne diyor? Ya da örnek veriyorum yazılım şirketi diyor ki tamam ben bunu bir ayda çıkartırım diyor. Alıyor proje yerde kalıyor. Tabii 2 ay oluyor, 3 ay oluyor. Bu sefer sinirler geliyor. Sıkıntı yaşanıyor müşteriyle. Projeyi nerede kalıyor? Bunlar hep maalesef şey.
Ya bir de dile göre proje yaptıran insanlar var yani. Benim de başıma girdi. Bir öncekinde anlatmıştım galiba oraya geldi bir tane haber sitesi. Ya haber sitesi yaptıracaksın. Bana gelmiş diyor ben yarısını bitirmişim sitenin. PHP ile yaptım. Yani basit bir haber sitesi bile yani çok yani zor bir şey de yok. Bir ulaştıracak bir fonksiyonu da yok zaten. C# ile yapmamı gerektirecek hiçbir şey yok zaten. Ondan sonra adam bana geldi. Diyor ki işte C# diye bir dil varmış. Onunla yazalım. Neyle yazdın sen bunu? Dedim PHP. Yok ya PHP neyse olmaz onunla diyor yani. Neden dedim? PHP de bilmiyor. PHP neyse diyor.
Ama olmayacağı o kadar emin ki yani.
Biri buna şey diyor yani arkadaşı şeyde fabrikada çalışıyor. Alakası yok olayla aslında. Bu duyuyor ki Microsoft'un dili işte C#. Microsoft destek veriyor. Ya ara bakayım bilgisi, ara bakayım birini oradan Microsoft'u. Kimi arıyorsun yani? Neyi batacak? Yani, paketin mi var?
Senin yazdığın koda hiçbir global şirket bu arada destek vermez. Bunların komüniteleri vardır, formları vardır. Girersin orada sorununu anlatırsın. Orada çözüme kavuşturabilirler. Yani Microsoft onu çok başarısız.
Destekleri yani. Ama yani yüz binlerce dolarlık paketleri var. Yani onu alıyorsan
oraya da veriyorsun.
Ama o destek paketi ne kadar şimdi? O paketi almam lazım benim destek olması
için. Senin müşteri olarak bir limiti karşılaman lazım. Yukarı çıkman
yani
lazım
ki tek kişi için
adam sana sistematik destek versin.
Yani. Şey geliyor mu gözünün önüne yani benim işte bilmem ne haber.com günlük 3 kişi geliyor haber sistem kapandı bilgisi şuna bir baksana yani. Yok bilgisi de açıyor orada bilmem ne haber.com bakayım neden açılmıyor. 50 lira kostüm var ondan açılmıyor yani.
Kulaktan dolma çok bilgiyle hareket ediliyor onun da sıkıntısı
ya, var. Kulaktan dolma mesela işi bilen adam geldiklerinde anlatıyor adamı söylüyor böyle böyle diyor ona inanmıyorlar. Ama dışarıda mesela X kişi, X işi yapıyor, hiç alakası yok sektörle, fabrikada çalışıyor. Bu adama inanıyor, böyle enteresan bir tezat
da var. Mesela projeyi bitirmişsin, artık sonuna gelmişsin, bitmiş yani, revize sürecine gireceksin. Adam mesela diyor ki, ya diyor, burada niye boşluk var? Nasıl boşluk var zaten? Buraya kadar bu boşluk da geldi ve bunun hani mantıklı bir acı ama kuzenim demiş ki işte burada niye boşluk var? sen şimdi bugün kuzeni getireceğim, yarın öbür gün hala oğlunu getireceğim, onu getireceğim, bunu getireceğim. Biz hepsi için yani ayrı revize mi yapacağız her şeyi? Ya bir o zaman UI UX tutacaksın abi, vereceksin parasını ona göre.
Ya bu arada o UI UX süreçleri şöyle ilerliyor. Çok gelişmiş sistemlerde adamı oturtuyorlar böyle bir masanın karşısına, kafasına bir başlık takıyorlar. Bildiğiniz böyle hani ilaç firmalarının yaptığı testler gibi test yapıyorlar. Ne yapıyor? İşte bir web sitesi mesela UI UX olarak kodlamışlar. İlk bakışı nereye yapıyor? Bunu 10 kişide, 100 kişide test ediyorlar. Ona göre bir tema geliştiriyorlar. Yani bu profesyonel manada böyle yapılan işler bunlar. Oturayım yazayım şeklinde değil.
Ya da daha en azından beta bir sistem varsa Hotjar gibi siteler var, Hotjar gibi.
Aynen.
Yani onlarla mouse'larla...
Isaretin haritalarıyla
sana güzel. Abi UI UX olayını söyleyeyim, bu işin kolayı var. UI UX yatırıma en hani sağlam olan şirketleri araştırın kendi kategorimizde. Bu sitelerin hemen hemen aynı yerleşimini yapın, direkt otomatikman o yatırımı yapmış olursunuz. O kadar kolay yani.
En azından 4 tane hepsi burada kopyası yaptım. Yani adam alışveriş sitesi istiyor. İsmi bile aynı ya, burada hatta yani bandırma da var bir tane böyle. Sadece şey değişik, yani hepsi var başında. O buradası değiştirilmiş. Ya işte diyor şurası turuncu ya, açık açık da söyleyemiyor şimdi hani hepsi burada.
Klon olmasın, klon yaptırıyorum diye.
Open card kurmuş, ya diyor şurasını şey yaptırabilir miyiz, turuncu yapabilir miyiz dedim, yapalım. Girdim panele, değiştirdim, tema beğeniyor zaten. Ya dedi şu linkler üstüne gelince turuncu olsa olur mu? Abi dedim şey yazalım, altına dedim hepsi buradadır falan yazalım.
Made by hepsi burada.
Kardeş sitesidir falan yazalım. Yok ya biz hepsi orada değiliz ki dedik ya böyle şey yaptık.
Ya iyi ki değilsin desin.
Yani bir de olsan dedim eyvah yani.
Hazır open card falan demişken GMS'e geçelim istiyoruz buradan. Böyle open card, Magento, yani, WordPress.
Aynen.
Özellikle WordPress Türkiye piyasasında gerçekten işi sağlam yapan coderların en büyük, bana göre şahsi bilgim belasıdır. Kesinlikle. Aslında WordPress'in kendi...
Öveceksin. Yok. Görüp ne gelecek?
WordPress'in kendisi değil. Aslında yapı olarak güzel bir yapı. Ama
ne var acaba WordPress'in?
Yok abi hiçbir şey yok bildiğin yani. WordPress kanayan
yer. Abi yani. Aslında WordPress default olarak gerçekten çok güzel bir sistem. Ama o plugin'leri yazanlar abi yani çok amatör adamlar plugin yazıyor. Onları yüklüyorsunuz, her şeyi aktif ediyorsunuz falan.
Sonra site kasılıyor, sunucu kasılıyor, işlemci RAM tüketmeye başlıyor. XSS açıkları oluyor ki özellikle web noktasında en problemli açıktır bu. Bayağı işi bilen bir uzman oradan geldiğinde çok şey yakalar.
Çok
bir de yani ben mesela düşünüyorum en basit halinde bir blog yapacaksam tamam ya da yani çoğu şey oluyor WordPress'te şimdi. Yani çoğu CMS'de de oluyor ama
ya e-ticaret yapıyorlar.
Her şey var WordPress. Yani.
Abi WordPress'e e-ticaret yapıyorlar.
Bu kamer.
WordPress'e.
Hani onlar için biraz daha tamam. Ama mesela adam şey istiyor yani ilan sitesi istiyor ya da çok basit bir şey istiyor mesela yemek tarifleri istiyor. Adam WordPress'i alıyor üstüne bir sürü şey kuruyor, bir sürü eklenti kuruyor. 3 yani satırda yapılacak kodu 50 tane eklentiyle yapıyor. Bu sefer sana 50 eklentinin bakımını yapmak zorundasın.
Abi yani en azından
güncellemesini yapmak zorundasın.
Ya geçen bir iş sevdi yani şey bize geldi NFT işi, NFT satış platformu yazılacak ve bizden önce giden işi yapmaya çalışan çocuk WordPress üzerine yapmış. WordPress yani
ya şu bir gelsin yani WordPress üzerine arkadaşlar kesin NFT projesi yani detaylı bir e-ticaret sitesi vesaire olmaz olamaz yani çünkü
belki
yapıları girişte, farklı.
Yani ilk girişte bence girer ama hani hayali varsa ben bu işi büyüteceğim diyorsa
şuna okey abi dijital ürün satacaksa yapabilir. Hani anlatabiliyor muyum? Dijital ürün koyacaktır. Kargo gönderimi yoktur. İşte müşteriyle çok fazla şeyi yoktur. Adam ücretini öder, oradan indirir dijital ürünü. Tamam. Ama onun haricinde e-ticaretin çok sistematik ve detaylı bir şey yani.
Belki landing page ya da böyle frontend tarzı kullanılabilir böyle.
Frontend olarak şey landing page olarak kullanabilirsin de.
Sistematik yani bir şey.
Satışı yapacaksın. Yani şimdi ne bileyim yani bir
ya şey kısmını yönetebilir mesela, üye, kullanıcı gelir üye olur.
Üzerinde konuşmaya bile gerek yok.
Yani yazı ekler mesela basit hani baştan hani yazı yazma, blog gibi bir sistem yazmaktansa frontend kısmını WordPress'e atar, bir de şifreyle bir şeyle girilen bir kısım yapar, orayı da komple kendi kodlar. Abi WordPress alır,
bir hani tarafta
şey işleri halletmiş.
OpenSea, bir tarafta Rarible falan, sen de oradan set pazarı. WordPress'e giriyorsun yani bu olur yok abi.
Yani bakın WordPress'in
yani zaten yok ya. Yani.
WordPress'in yapısı şu. Bir sürü update, bir sürü güncelleme aldı bu adam günü. Kaldırmadılar abi neyi kategorileri, yazıları, sayfaları. Bakın bunu adam bas bas bağırıyor aslında. Bir yandan işlerine geliyor eklentilerin yapılması. Bir yandan da şunu diyorlar abi bu bir blog sitesidir. İşte bu bir statik şirket web sitesidir. Basit. Detaylı şirketlerden bile başka şeyden bahsetmiyorum. İşte Ahmet amcanın iki tane marketi var. Ona bir web site yapmıştır.
Budur yani, yeri belli olsun.
Ya da paravan blok yaparsın, yaparsın.
Wiki yapabilirsin, ne bileyim, form tarzı biraz zorlarsan girer ki onda da gerek yok. Drupal gibi bir sistem
var. Bunlar bir CMS kullanılacaksa çoğu şey için özelleşmiş CMS'ler var zaten.
Ya bunlardan bir tanesi Drupal'dır. Yani şu an Drupal'ın sistemi, klas yapısı, çekirdeği, fonksiyonları oldukça güvenli. NASA'nın kendisi bizzat kullanıyor o çekirdeği projelerinde. Üstüne inşa ediyorlar. Yaptıkları birçok proje var. Şu an dünyada da en güvenlikli sistem olarak geçiyor. Çünkü adamların odaklandığı tek şey eklenti tema falan değil, güvenlik. Çünkü diyor, biz hazır bir paran yapıyoruz. Bunun diyor, açıklarını mümkün olunca kapatıp karmaşık hale getirmemiz gerekiyor diyor. Ama WordPress biraz daha işi para kazanma boyutunda.
Peki projeler niye bitmiyor? Şimdi WordPress'te biter proje. Yani bunlar biter. Biter yani. Sonra da bir şekilde bitiyor yani. Ama niye bitmiyor bu proje? Yerde kalıyor. Türkiye'de.
Süreç uzun.
Ve Türkiye'de bak biz sosyal medya sektörünü kaçırdık. Yani sosyal medya çıkaramadık Türkiye'den. Reklam sektörünü çıkardık, kaçırdık. Yani bir reklam projesi çıkaramadık Türkiye'den. Herhalde blockchain'i yakaladık diye düşünüyorum.
Ya biraz bir kısım yakaladık da onu da yanlış yerlerden yakaladık. Genelde borsa, yani Bitcoin, kripto para tarafından yakaladık.
Ama şey var yani, bir avaks her şeyi var şu an.
Var. Yani. Orada bir noktada biraz daha iyiyiz ama yani şöyle bir şey var, bir gerçek. Bunlar hep merdiven teknolojidir. En sonunda işte blockchain'den sonra çok farklı bir teknoloji gelecek. Bizim merdivenin 3-4 katı alt tarafı boş yani. Oraları çıkmamışız, tecrübe etmemişiz. Yurt içinde tecrübe eden adam gene Türkiye'de işte bu projeyi oluşturuyor, piyasaya çıkartıyor. Ama Türkiye'de yerel olarak bu tarz proje çıkar mı? Çok stabil olduğunu düşünmüyorum çıkanlarında.
Türkiye'de şey hiç yok benim bildiğim. Yani belki vardır ama büyüyememiştir, duyuramamıştır ismini. Smart contract olarak şey kısmı var, herkes yüklendi, kredi çekip ekran kartı falan aldı madencilik yapmak için. O da bitti zaten.
Ya bu arada şeyde çok ciddi bir sıkıntı var. Bu ICO yapıyormuş gibi başlayan kişilere söylüyorum. İnsanları dolandırıyorlar. Ve Türklerin şu anda yurt dışında adı çıktı. Yani adımız çıktı. Ve hiçbir projeye itibar etmiyorlar yurt dışında. Yani
çöp olarak bakıyorlar.
Evet, çöp olarak bakıyorlar direkt. Yani çok büyük zarar veriyorlar yani bu arkadaşlar. Artık yapmasınlar. Etkiliyorlar yani, sektörü etkiliyorlar.
İşte hep o tarafa yöneliyorlar çünkü.
Yani. Evet yani.
Bitcoin diye bir şey çıkmış. Boş ver Bitcoin ya. Nasıl dolandırırsan söyle bakalım. Yani. Biz nasıl ekleyeceğiz ya?
Ya halbuki abi yatırımı aldığınızda bu projeyi hayata geçirebileceğiniz adımları atmaya kalksanız zaten elinizde bütçe var. Bunu hayata geçirirsiniz. Ya alıp kaybolmak dediğim gibi yani bu tamam siz şey yapıyorsunuz. Sadece parasını aldığınız insanları mağdur etmiyorsunuz. Sizden sonra proje yapan, gerçekten hani ciddi iyi projeler yapan insanları da mağdur ediyorsunuz. Çünkü itibarımız gerçekten yani çok şey zedelendi.
Ya bir ara furya vardı o konuda zaten. Sonra blockchain şeklinde dönüştü. İşte tavuk besi, yumurta besle. İşte git madencilik yap. Madenci alanı kazıyor, duruyor. 10 lira yatırıyor, işte sana 20 lira verecek sözde.
Ya alttaki
buradan scam, işte Ponzi scam sistemlerden bu aynı grup şeye zıpladı. İşte kriptoya zıpladı, blockchain'e zıpladı yani. Orada dolandırıcılık yapmaya başladı. Bu adamlar yarın öbür X teknolojisi çıksın bu tarz. Oraya zıplayacaklar. Yani bunların zihniyeti bu maalesef.
Şeye inanan var, para yatırıp da bunu girip de bana bir anlatmaya çalışan var.
Ha.
Bak dedim ben.
Zaten bir yakınım.
Şey de değilim yani, anlamayan biri de değilim az çok da. 17 oldu herhalde, yazılımcıyım. Bana inatla şeyi anlatıyor. Bir site var, yani bir mobil uygulaması var. Bir kaya çıkıyor ekranında, bir tane kazma çıkıyor. Ekran tıkladıkça o kazmayı taşa vuruyor böyle. O kaya yavaş yavaş parçalıyor böyle 50 kere falan bulduğunuz zaman parçalıyor.
Sonra kazmayı tamireye götürüyor.
İçinden şey çıkıyor, yani 0.0 bilmem kaç böyle küçük de bir sayı atmışlar o inandırıcı olsun diye. İçinden böyle bonus gibi şey çıkıyor, Ethereum çıkıyor. Bu çocuk da 500-600 lira yatırmış ya, 500 lira millet diyor ekran kartları falan diyor. Yani millet enayi mi ekran kartı alıyor? 5'er bin liradan 10 tane ekran kartı alıyor adam yani. 5'er 6'şer bin liradan.
Abi şimdi bak bu projelerde, proje şimdi geliyor, birisi geldi buraya. Bana diyor ki bu proje Ponzi. bir şey göstermiş böyle bir işte şey uygulama. Bu diyor konsüm. Abi yani bunu ben sana git araştır. Yani ekosistemine bak. Ekosistemi destekliyor mu yoksa alttan gelenler sürekli üsttekileri mi besliyor? Yani çok basit aslında bu projenin.
Sade zinciri.
Yani sade zinciri olmadığını anlamak çok basit aslında. Anlayabilirsiniz bunu. Abi burada bir birim varsa, burada da bir birim bunun karşılığı olmak zorunda. Ve bu bir birimin sürekli ekosistemde desteklenmesi gerekiyor. Yani alttan sisteme girenler bu bir birimi bir buçuk yapmayacak. Ekosistem kendi içinde.
Bir olarak kalacak. Evet. Ya bu şeydir. Yani bir sistemde, buradan da söyleyelim. Alt üye, üst üye denen bir hadise varsa %1 mi?
Kesin, kesin diyemeyiz yani. Referral sistemleri var mesela.
Ya referral biraz daha farklı çalışıyor. Yani alt üye, üst üye mantığıyla değil. Daha çok referral şey, link mantığıyla çalışıyor. Bunlar da daha farklı. Yani alt üye, üst üye.
Tabii yani o, zaten o ayrı ama hepsi ponzi diyemeyiz.
Çünkü referral, mesela ben referral linkimi attım bura. O ne kazanıyor? %10 indirim kazanıyor. Bana da bunun karşılığında 1 dolar, 2 dolara geliyor.
Ama yaptığı işlem, yaptığı işlemden
tabii de bir şey harcıyorsun. Öyle yerler de var ama yani şey gözüküyor orada direkt mesela. Sen işte doğanın üyesisin diye görüyorsun.
Ha yani işte diyorum ya ekosistemi, ekosistemi alttan gelen.
Doğanı hayatta tutmak çalışıyoruz olarak yani.
Ben üye olurum. Düz üye gösterimde referral falan vardı. Yani onlar hep sponsor değil yani. Dijital Ocean'dan işte Google reklamlara kadar galiba yanlış hatırlamıyorsam referral da çalışıyor. Ama yani ben üye olduğumda sen işte bu site üyesin diye göstermiyorsa, işte sen doğanın üyesisin diye gösteriyorsa orada.
Bu arada yani referral, hakiki referral sistemleri iki tarafta kazanır. Linki gönderen de üye olan da. O şirketin iki tarafı da bu bir ayrıcalığıdır. Ama diğer sistemde öyle değildir. Sen yukarıda birini hayatta tutmaya çalışırsın.
Ve gerçekten çok büyük paralar kaybediyor insanlar. Çok şey, yani çok sıkıntılı bir alan. Abi birisi size gelip şey yaptığında ben bir sisteme girdim. Bir de şey yapıyorlar bak. Bir sisteme girdim, çok para kazandım. Genelde böyle yaklaşırlar falan diye. İyi araştırdım bu tarz şeyleri. Şimdi unuttum söyleyeceğim.
Sıcak mı oldu? Açalım mı yani?
O tarafı bitireyim derken bu tarafı açalım. Yani işte genelde şey eşiniz, yani dostunuz, arkadaşınız falan filan gelirler. Şey yaparlar. İşte ben bir yere girdim. Ha, bir ürün koyuyorlar tamam mı ortaya? Aslında ürünün var ya hiçbir fonksiyonu yok. Yani işte bir dönem saat koyuyorlardı. Bir dönem işte web sitesi yapıyorlardı. Mutlaka bir ürün oluyor yani. Sen, ürün semboliktir abi. Yani
evet, insanlar tamam. Yani
şimdi sen gidip sana gelip zaten satıyor ya bunu diyor yani bunu al sen de sisteme gir sen de altındakine sat falan filan. De ki benim bu ürüne ne kadar ihtiyacım var ve bunu satacağım adamın buna ne kadar ihtiyacım
var. Pazar payı durumda.
Aynen.
Yani benden büyük bir firmalar var mı?
Sistemlerde ürünü zaten kimse kullanmıyor.
Blockchain projeleri evet yani bu şeyciler, dolandırıcılar yüzünden gerçekten Türkiye'den, Türkiye'den çıkan blockchain projeleri artık pek itibar görmüyor. Çöp proje olarak bakılıyor. Hani yurt dışındaki yatırımcı tarafından. Oradan girdik, nereden döndük
dolaştık. Zaten girdik, o sebeple işte vermek istemiyorlar. Böyle bir sıkıntımız, böyle bir problemimiz var. Bir işi, yani sadece yazılım değil, herhangi bir işin hemen böyle biraz daha kolay para kazanma, biraz daha nefisine sahtekarlığına böyle daha meyilli olduk son dönemde. Yani daha böyle para mantalitesi oldu. Ama bazı şeyleri paraya ulaşamazsınız. Çıkardığınız projeyi tam para lazım. Bazen ikinci planda kalması gerekiyor. Kendinizi yetiştirmek, çıkardığınız projeye, işte insanlara faydalı olması, bir şeyler üretmiş ve bir şeyleri hayata geçirmiş olmak. Bunda tadı yaz para
ya, proje yatırım amaçlı olmaması lazım. Yani yatırımı almak amaçlı olmaması lazım. Proje hayata geçirme amaçlı.
Ben bunu lazım. Yazdıracağım, bu hayata geçecek yani. Bu şekil. Yani daha böyle işte şu kadar olmasın, bu kadar para tutmasın, şunu hosting'den kısalım, server'den kısalım, yazılımdan kısalım, projeden kısalım, kıstık.
Facebook istiyorum deyip de aylık 15 yıllık hosting alıyorsan ya da yıllık 100 liralık hosting alıyorsan o olmaz zaten.
Zaten yani ciddi değilsin demektir. Bu kendine de yalan söylüyorsun demektir.
Yani. Abi ciddiyeti zaten şeyden anlıyorsun ya. Yani proje sana geldiği anda, proje önüne düştüğü anda anlıyorsun onu. Yani işte Facebook'un aynısı. Yani Facebook'un aynısı diyorsa tamam yani orada bir ciddiyet yok yani. Oradan koşarak uzaklaşmak lazım. Çünkü Facebook oraya Abi kaç sene de geldin?
Ya Facebook'u bu adamlar...
Şimdi Facebook dediğimizde bunların farklı sunucu tarlaları var. Kendi dilini çıkardı adam ya. Yani. PHP yetmedi. Hep diğeri dilini çıkardı adam yani.
Ya arkadaş onu da soracaksın. Tabii bunu da istiyorsun.
Yalnız yani...
Sadece var, şey diyecek yani arkadaki sunucu tarlaları. SD-WAN sistemde işte network'ü o andaki yoğunluğa göre besleme
arasını... Ben de aynısını istiyorum. Dilde istiyor musun? Dilde yapacak mıyız?
Ya adamlar da sunucuyu kendi tasarladı. Fiziksel olarak sunucuyu kendi tasarladı, yaptırdı yani. Sen Facebook olmak istiyorsun da hadi ol o zaman yani 100 liralık hosting ol bakalım. Yazılım ne kadar iyi olursa olsun 100 liralık da yapamazsın sen.
Ya bir de yeni bir şey çıkmıyor. Yani yeni bir şey çıkmıyor işte. Hep bunun aynısı olsun. Bunun aynısı olsun.
Yani evet, dünyada kültleşmişti Facebook, Twitter. Örnek verirken daha iyi artık onlar da örnek veriyor. Yani sanki proje üretilmiyor artık, bir kısır döngüye girmiş. Yani bu işin içine biraz da ulusal şirketlerin kendilerini böyle o pazarı hakimiyet altına almak istemeleri de var yani. Sadece
yeni bir şey yani. Yeni bir şey çıkıyorsa da belki de ölü doğuyor projeler yani diyoruz yani proje kolay bitmiyor yani.
Ben Perl dilinin neden bittiğini, işte neden yok olduğunu, yok olmadı aslında daha kullanımı var %2.5.
Bu arada şey kaptan mı?
%3'lük bir kısmı dünyada hala Perl'ü kullanıyor. Benim sevdiğim ve hoşuma giden dillerden bir tanesi.
Perl isim bence. Çok geç bile kaldı.
Hala şey var ya mobil olarak.
Var.
Perl insanı tutuyor bence.
Ya ben o kadar düşünmüyorum yani. Çünkü siber güvenliğin gelişme şeyi Perl'dür yani.
Ya ama onu yazan da bir insan evladı yani onu yazacak, okuyacak insan. Okunmaz mı da yazmayı geçtim yani ben de uğraştım Perl'e yani mecbur kaldım bir zamanlar.
Delphi'ye benzetiyorum ben biraz onu.
Yani Delphi'nin de of yani.
Yok ben Delphi'ye aynı şeyleri hissediyorum. Yani bence Delphi büyük bir insanlık suçu. Senin dediğin gibi yani. Olmamalı yani, gerek yok. Yani
çok esnek bir dil ama çok zor bir dil yani yazması. Evet. Şeylisin,
ama mesela şey olarak çıkardılar ha. Çıkış mantığı çok farklıydı. Birden fazla işi yapabilmek maksatlı böyle bir şey geliştirdiler. Tabii böyle bir dili community'nin çok genişliği sürdürmek, güncelleyebilmek, sadeleştirmek çok mümkün olmuyor. Olmadığı için de zaten bugün onun yerine şeyler çıktı, diller çıktı. Ve bu Perl'e asıl bitiren PHP bir darbe vurdu. Komple koparan da Python oldu zaten.
Genelde Perl benim bildiğim zaten scripting olarak yani bilgisayarda bazı işleri otomatikleştirme adına kullanıldı. Çok da ileri gidemedi yani web sunucu olarak web sitesinde falan kullanıldı ama
şeyde kaldı.
Çok uçuk noktalara gelmedi.
İşte Python'da bir dönem o seviyeye girdiydi aslında. Tool'lar yazılıyordu, otomatize etmek gibi botlardı falan. Ama onu iyi kırdı. Nasıl kırdı? Yapay zekada, makine öğrenmesinde, modül geliştirme vesaire derken gerçekten çok büyük bir platforma geçti yani. Şu an dünyada çok fazla kullanıcısı var. Kullanıldığı şirketler tarafından.
Sağlam
atak. Çok sağlam atak yaptı. Perl'den ders aldıklarını biliyorum ama. Öyle bir konuşması var çünkü.
Python'da çok bazı kısımlarda yani bizim Python dediğimiz aslında C Python olarak geçiyor yani bunun
evet.
implementasyonu Python C tabanlı C ile yazılmış bir dil ya bunun bazı artıları var eksileri var gerçi o kalma PyPy çıktı mesela yani bir Python implementasyonu
bu arada liselerde falan da Python'la.
Biz de C'ye girdik, Pascal'la yani, çıktık, geriye gittik, nasıl yaptık bilmiyorum.
İsmail Can mesela Python görmüş.
Çok iyi yapabilirsin.
Yeni yeni bu şey, Lumion yazılımcı muhabbetine bayağı bir soktular Python artık.
Ama mesela iyi bir şey.
Ya, bence de iyi bir şey. Bu arada yani 2099 yılından beri zaten yurt dışında da lise düzeyinde okullarda Python dersini veriliyordu çocuklara zaten. Ya, biz de işte bir 15-20 seneden geldiğimiz için yeni yeni verilmeye başlandı. Niye çocuklar bu yaşta Python yazması daha kolay anlaşılabilir? Daha insani görünüyor.
Yani. Yani.
Algoritmalarını geliştiriyorlar işte. Ne bileyim matematiksel düşünmelerini geliştiriyor. Adam çıkıyor 18 yaşında zaten bir programlama dili biliyor yani. İyi kötü bir şeyler yapmış, proje çıkarmış. Teknolojinin ne olduğunu biliyor işte. Sunucunun ne olduğunu biliyor. Hepsi iç içe bunların. Yani programlama dilinin içinde bunların hepsi var. Database yazmak için bir sunucu gerekiyor. En kötü kendi bilgisayarınızı kuruyorsunuz. Yine onu bir basit bir sunucu haline getiriyorsunuz yani. Bizim ülkemizde de böyle bir şey başlamış olması geç de olsa bir şey. Ya Python 4 versiyonuna geldikten sonra başlamış.
İlkokulda benim dediğim hiç yoktu.
Zaten yok.
Var mıydı? Ne zaman başladı? Benim zamanımda yoktu.
Her şey yani mesela robotik kodlama ne? Robotik kodlama var mesela.
Okulda. Yani o değişik
şey yapıyor. Kolejlerde falan genelde çok oluyor böyle. Şeylerde falan bir de afişe yazıyor.
LED yak, LED söndür.
O bir de Lego setler var. Lego'nun Mario ile yaptığı setler var galiba. Tam olayı bilmiyorum yani. Lego ile Arduino ile anlaşması var mı? Lego kendim çıkardı bunları gibi. Onlarda bir fikrim yok da. Böyle büyük okulun duvarını komple kaplayacak böyle robotik eğitimlerimiz başlamıştır. İşte çocuklara robotik eğitim veriyoruz. Yani kreşte bile var şu anda yani. Burada bir kreşte. Şimdi size söylemeyeyim de. Var. Ama şeyde bitiyor genelde. Yani böyle 3-5 ders var. Bir programlama dersi zaten değil mi?
O robotik kodlama şeyinden çıkan çocukları görmüştüm. Ellerinde bir tane tepsi, üzerinde de bir tane robot yapmışlar.
Ya genelde geri gidiyor ya da tepsinin kenarına aldığında geri dönüyor. İşte onu yapıyorlar. Hazır sensör. Bir dil zaten gösterilmiyor yani. Yine Python'la galiba Tortoise diye bir dil. Dil de değil yani. Bir arayüz var. Orada bir yere Google öyle bir şey çıkarmıştı uygulama yapmak için. Lego gibi böyle blokları birleştirip uygulama
yapıyorduk.
Scratch mi?
Onun Scratch gibi bir şey işte o da değil yani. O da değil.
Dil ama
da, onunla da yok değil yani. Onunla da öğrenemez yani. Çocuk
orada öğrenmeden tek şey
yaşa göre
çalışma yani. Mantığı.
Yani ilkokul böyle ne bileyim 3-4-5 5'ten sonrası zaten olmasın bence öyle bir şey de. Yani ilkokul 5 falan böyle, ortaokul mu oldu gerçekten?
Ya ısındırmak için, alıştırmak için bence
ya güzel mantığını şey. Mantığını öğretmek için olabilir ama yani tamam ilk okul yani 3. sınıf çocuğuna da tuvalete gidemiyor tek başına. Oturup da Python'a başlatmasın şimdi yani.
Bırak sürükle bıraksın adam Lego gibi yapsın onları.
Onu yapsın ama 5. sınıf, 6. sınıf artık başlasın yani ben bilmiyorum çok gereksiz görüyorum o robotik kodlamayı o şekilde.
Ya bizde şey var işte her mesleğe bir siyaset bulaşmış, politika bulaşmış nasıl? Ya eğitime bakıyorsun 3-5 seanslık bir eğitim çok basit. Otursa çocuk hani videolardan öğreneceği şeyleri büyük afişelerle şey yapıyor. Eğitim olarak sunuyorlar ama ya içerik zayıf, reklam süper.
Ha işte bu kadar böyle reklama konulacak işte. Burada robotik kodlama var falan sanki reklam yani NASA'ya gelecek.
Bir ara şey vardı.
Bu. Zaten olması gereken bir şey yani. Neden reklam yapıyor ki?
Zaten öğrenmesi çocuk için faydalı ve öğrenmesi de gereken bir şey. Çünkü teknoloji çağında yaşıyor çocuk.
Ya mesela bu evi kiralayan, burayı, bu ofis kiralayan insan bizim prizlerimiz var diye hava attı mı mesela? Yani. Ya onun gibi bir şey var robotik. Ya, robotik kodlama değil yani. Kodlama zaten öyle bir şey artık.
Yani
mesela robotik... Türkçe dersini veriyoruz biz okulda diye reklam yapıyor musun? Yapmıyorsun.
Abi yapılan şey bir kere robotik kodlama değil zaten.
Bu arada robotikle robot... uzaktan yakından alakası yok yani.
O böyle bir şeyin içinde robot öğrenmeyi bütün okulda gezdireceğin kadar hani orada kayıt yapmak için gelen velileri etkilemek için gezdireceğin
bu arada o projede de yazmıyorlar. Yani Scratch'te geliştirsinler yine tamam. Benim gözlemlediğim çoğunda kitapta hazır bir şey var, kodu var. Alıyor, işte kartları birleştiriyorlar, pinleri takıyorlar, kartın içine yüklüyorlar.
Bir yani şey kendisi bir şey yapmıyor.
Ya ortaokula gidiyordu kızım. İşte Twitter'a sunmak için bir proje işte şey. İşte önerin demişler, yani ne yapalım falan filan. Okulda da elektronik projesi falan varmış herhalde. Yani elektronik yazılım falan alakalı bir hoca varmış. Dedim ki, kızım şey yapın. Bu evlerinde yalnız olan hani 60 yaş üstü, 70 yaş üstü. Şey olsun, bir tane karbon monoksit sensörü. Algılasın. İşte soba şey yapar, karbon monoksit sızdırır. Ya da şofbenden karbon monoksit sızdırır. Algılasın ve en yakınına SMS olarak göndersin. Desin ki karbon monoksit sızıntısı var. Çünkü kadın arayamaz edemez falan filan. Böyle bir proje. Hani demişler ki bu çok şey, ağır bir proje.
Biz de inanıyoruz aslında. Şu
ağır abi yani çok. Basit bir proje.
Ya gerçekten çok ağır bir proje değil bu arada. Bir dönem IOP'ta da uğraşmış biri olarak sensörler çok açtığınızı. Yani ben çocukların, o yaştaki çocukların çok rahat yapabileceği projeler bunlar.
Yani.
Ya bir ama de işte, alıp da içine havayı çekeyim, bir cihaz koyayım, havayı çeksin, içinden ben karbondioksit ayırayım falan uğraşmıyor mu ki?
Yani.
Bağlıyorsun iki tane pil, o sana havadaki karbondioksit.
Onun için zaten bir sensörü var bu reddikleri. Yani. Karbondioksit. Sinyal yönden bir
tek satır kod, yani. Tek satır kodla seri bağlısından okuyorsun yani.
Abi işte bunu koy afişe. Aman.
O tamam mı yani?
Ya bu arada bu faydalı bir şey. Çocuk büyüdükçe, onu geliştirdikçe daha mükemmel şeyler.
Ya belki abi bak,
seviyeye gelecek yani. Yani. Ayrıştırabilecek seviyeye gelecek.
Bu arada yani. Ben devre elemanlarını falan araştırırken karbon sensörü bulamadım. Yani Yani karbon monoksit sensör diye bir şey olmadığı bir yer.
Şöyle oluyor.
Ama başla abi, yapama ya. Yapama, yarıda kalsın ya.
Yani bu arada karbon monoksit sensörü var.
Var mı?
Farklı amaçlı kullanan sensörler ama onun üstünde biraz direnç, biraz kapasitörle şey çevirebiliyorsun. Karbon monoksit alabilirsin, getirebiliyorsun. Eğer biraz daha ben kodla eşleşir olmak istiyorum dersen kodla da böyle biliyorsun onu. Genel şeye göre. Yani universal sensörler var. Havadaki oksijeni, gazı, işte karbon monoksit çekebilen.
Ben şemayı çıkartırken işte şeyleri baktım, karbon monoksit sensörü yok. Dedim zaten takılırım. Şeyde girmemişler diye. Ama takılsın abi ya. Yani başta takılsın. Da bitireme yani.
Ya, ya,
neleri yani bitiremedik yani.
Desin ki ulan karbon monoksit sensörü yok. Nasıl olmaz? Bu sefer onu yapmak için uğraşsın yani. Ama teknoloji böyle gelişir. Olmayan bir şeyi görüyor adam, bir proje gerçekleştiriyor. Bu yok diyor mesela, nesi olmaz ya diyor. Ben bunu yapayım madem diyor. Başla onu yapmaya. Ortaya bir yürüyüş diyor ondan sonra. Evet.
Belki de
yani, robotik olarak geçmesi belki şeyler iyi yani. Yani çocukların ilgisini çekeriz diye düşünüyorsa iyi ama hani biz böyle velilerde daha çok para götürürüz robotik.
Abi o zaten o olay o. Maalesef. Burada robotik kodlama var. Yani sen
yani tamam robotik değil ama
5 sene yani sonra NASA'dasın gibi bir şey yapıyorlar.
Evet, şimdi 5. sınıf, 6. sınıf öğrencisinin
Skytech yazılım iyi akşamlar demiş. İyi akşamlar.
İyi akşamlar. İyi akşamlar başkanım.
Yani hani bu çocuğun dikkatini şimdi kara ekranda merhaba dünya yazacağız dese kaçar çocuklar. Ben de görsem ben de kaçardım yani baştan böyle girseydim. Gerçi ben baştan böyle girdim. C'yle girdim ben ya. Şimdi düşününce.
Yani ama genelde bizim yaş ortalamamız genel C'yle girmiştir bu işe zaten.
Ben 8. sınıfta başladım ama 5. sınıftaki bir çocuğu nasıl çekersin? Bak robot yapacaksın, haberin olsun. Bak yürüyecek, işte peşinden gelecek, işte bak Iron Man gibi bir şeyler yapacaksın dersen kandırırsın yani, ilgisini çekersin.
Ama oradan zaten devamlılık bekleyemezsin ki. O çocuk tamam, oradan sonra karasiye geçmez yani. O
geçmez ama belki hani orada
orada kalır yani. Robotta kalır yani.
Merak sarar yani, elektroniğe merak sarar, ne bileyim.
Ya. Ama işte o biraz daha ileriki yaşlar. Yani 9-10'dan sonra belki yani der ki ya şurada ben de mesela öyle 10 kaç senesi, 95 senesi dedim ya ilk hani kodu yazdığım tarih. 13 yaşındayım. Sonra tekrar oraya dönmem 2004.
Ya belki hani
90, yani 9 sene var.
Döner herhalde. Ama şimdi küçük bir çocuğa da otur bak C diye bir şey var, belanı bulacağım dersen o çocuk başlamaz programla.
Yani şöyle bir şey olabilir mesela, eğitim de böyle o robotik noktada. İşte robot yaptın, ne işte engellerden kaçan robot, en meşhur şu an. Kaçtı. Çocuk için orada o bitiyor. Niye? Engellerden kaçtı. Çocukların kafası öyle çalışır. Biraz işi karmaşıklaştırmıyor eğitim verenlerle. Şimdi bu engelden kaçtı ama şuna şöyle bir şey de ekleyebiliriz. Bunu bir araştır istersen deyip sürekli çocuğun o problem çözme yeteneğini taze tutmak gerekiyor.
Yani bak bakalım diyebilir mesela, yani geçebiliyor mu bu engeli, geçemiyor mu? Yani
daha zor engeller şey koyalım. Oradaki sensörleri daha hassas ayarla, daha fazla sensör koy, böyle işleme gel.
Etrafından dolaş.
Yani sürekli problem şey çıkarmak zorundasın. Çünkü yazılım böyle bir, teknoloji böyle bir şeydir.
Elektronik deney setleri var bu arada. Çok faydalı. Yani çocuklarınızın bu alana ilgi duymasını istiyorsanız o elektronik deney setlerinden mutlaka alın. Yani temin edin, verin çocuğa ve yapmaya çalışsın yani.
Arduino'nun da galiba en küçük parçasına kadar veriyorlar. Öyle setleri var. En küçük bir kablosu, her şey yani.
Ne yani tablet başında vakit geçireceğim kesinlikle.
Ya abi ben ampul yakıyorum. İlk mesela mikrofondan ses almıştım ya. Çok acayip mutlu olmuştum. Küçüktüm böyle 7-8 yaşında falan, merakım vardı. Mikrofonu işte pile koydum falan filan. Buradan şey yaptım, konuştum. Abi öteki taraftan hoparlörden bir çıktı ses, dedim ki aa ben mikrofon yaptım. O bildiğim mikrofonu dedim, buna kalıp dökmem lazım. Falan hani o bildiğin sunucuların mikrofonları var ya, öyle bir şey hayal ediyorum. Hani bunu ben nasıl yaparım hani böyle bir şeyi?
Ama şimdi o zaman başlamıyor o zaman. Yani. İşte ses işleyeceksin, ses dalgalarını alacaksın, işte analog dijital sinyalleri işleyeceksin, bilmem ne bilmem diye anlatsalar da
abi oradan sonra
atardınız kenara.
Radyo yapmaya çalıştım ondan sonra, dedim hani gidiyordum hep televizyon tamircilerine, abi ben nasıl radyo yaparım falan filan. Adamlar
ya o radyolarla uğraşmayan yoktur.
Ben az
işlerini açıp nasıl yapmışlar bakın, deyimler yapmadık o radyolara yani. Küçük mini radyoları vardı, sonra küçük MP3 çalarlar çıktı falan, micro SD kart takıyorsun
yani. Abi bak yani, bir de yani bu işi televizyoncularda araştırmak var ya, öyle sıkıntı ki adam yok, çünkü adamda bilgi yok, sana sıkıyor. Yani. Ve her sıkan adamın peşinden
gidiyorsun. Adamın işi kablo kopmuş, kabloyu bağlayayım yani.
Ama bir görmüş şey
yapacağım ben bu radyoyu.
Mesela bir tanesi de var, bir göndericiye ihtiyacım var dedi, bir de alıcıya ihtiyacım var. Abi ne bunlar,
nereden göndericisi ne alıcı neye benziyor?
Ne bileyim şimdi gideyim de bana gönderici lazım. İki tane verse dediğimde verecek ki para yani gönderici de.
İşte meraklı oluyor yani meraklı.
Bir onları birbirine bağlayacağım. Ne yapacağım ben şimdi yani nasıl?
Şey ya benim zamanımda bak çok o da benim böyle içimde ukdedir. Midnight Madness diye bir oyun vardı.
Efsane bir.
Şimdi benim ve kuzenimin bilgisayarı var. Diyoruz ki biz bunu yani aynı alanda, hani şu anda yaptığımız o birer şeyler var ya, aynı alanda nasıl biz bunu yaparız? Hani internet kafelerdeki gibi. Abi aylarca bunu araştırdık ya. Yani çünkü network bilgimiz yok. Yani
hiçbir bilgi yok. Yani o bilgiyi edinebileceğin bir kaynak da yok var.
Bilgiyi nasıl edineceğimizi bildiğimiz bir yer de yok.
Yani Google'da zaten yok. Yani vardı da bizde yok.
Soruyorum ama herkese en son bilgini getirdiler. Dediler ki bu adam işte IBM'de çalışıyor. Sana yardımcı olur hani bunu yapmak için. Ama gecemizi gündüzümüze kattık. Yani kablolarıyla ufak sonun arkasından şey telefon kablosunu soktuk. Ötekine de soktuk ama olmuyor yani. Mantıksız şeyler yapıyoruz.
Ya o zamanlar imkan yoktu. Biz merak ediyorduk. Hemen bir şey, yeni bir şey gördüğümüzde özellikle teknoloji. Kafamızda böyle fırtınalar kapıyordu. Bu nasıl olur? Şöyle yapsak olur mu? Böyle yapsak olur mu? Şu an çok fazla kaynak, çok fazla evet, imkan var.
Çok
çocukların, şanslı. Gençlerin bu noktada biraz kafası karışıyor. En basit örneği hangi programlar diye şu ülkede ve Google arabalarına baksınlar en çok sorulan sorulardan bir tanesidir Google'da.
Ya çünkü şey sanıyorlar yani şimdi Facebook var. Ben de Facebook dedik şimdi. Facebook neyle yazılmış? Aa PHP ile yazılmış ya. PHP yaparsak bize Facebook yazabiliriz. Yazamazsın abi. O ayrı mesele de. Hani şey diyorsun, yani bir mesela çok koyu savunuyor böyle dedi. İşte ya C# ile yazılacak bu ya. C# olması lazım. İşte ben 10 senemi verdim. Söyle bana PHP ile bir kıyaslama yap bana diyorum mesela. Derleniyor yani .NET var altında.
Kalıp yani, sağ cümleler. Genelde forumdan gördü.
Arkadaşlar programlama dedi pilota bakar. Yani pilot ne kadar iyiyse proje o kadar.
Uçağınız var. Uçak var. Hepsi iyi uçak. Programlama dillerini bu arada. Ama siz ne kadar yetenekli pilotsunuz
yani,
önemli olan.
Artık yani. Şey kalmadı ki yani. Şu dil şuna izin veriyor ama bu vermiyor gibi bir şey kalmadı bile yani. Ya çok uçuk noktalarda var şimdi. Tamam JavaScript mesela memory management'a izin vermiyor yani.
Vermek istiyor ama veremiyor.
Vermesin daha yani. İzin de vermiyor.
Bu arada biz devam edelim çünkü arada boşluk olacak. Yayıncılık işlerinden çok anlamıyoruz.
Yani genelde pek de vaktimiz olmadı şu zamana kadar. Şimdi de araları sıkıştırıyoruz böyle.
Aynen.
Fırsat buldukça.
Bilgi paylaştıkça çoğalır. Yani.
Ya buradaki amacımız aslında hepimiz tecrübeli insanlarız. Yaşımız da artık biraz daha orta yaşlara geldi. Bir de teknolojinin ilk Türkiye'de gelişme çağına şahitlik ettiğimiz için bu tecrübeleri de paylaşıyoruz arkadaşlar.
Yaptığımız hataları da paylaşıyoruz. Yani paylaşacağız da aynı hataları yapmayın diye. Ama en büyük hata gerçekten sağlam bir sözleşme süreci yine başarılamak.
O önemli yani.
Evet yani.
Yani ben programlama dilinden daha önemli olduğunu düşünüyorum. Sözleşme süreçleri.
Abi bak sözleşmenin içine yaptığın üyelik sistemindeki two factor'a kadar yazarsan yarın öbür gün onun altına imza atmış adam ya ben bunu da istemiştim diyemez.
Aynen.
Ne kadar detaylandırırsan sözleşmeni şeyini, özellik listeni.
Bak bu listede var mı yok, imzan var mı altında var mı? Var. Tamam bitti olay yani.
Hatta sorun da yani sözleşmeye bakarak başka bir şey istiyor musun? Yani başka var mı istediğin bir şey? Özel ya ondan sonra şey yapın. Fiyatlandırın, süre bilgisini ondan sonra verin. Yani terminizi ondan sonra geçin.
Bu arada güzel bir proje de çıktı. Mesela böyle bir gençler proje geliştirebilir. Influencer hem müşteri koruyacak bir web paneli.
Evet.
Birkaç örneği var. Onlara bakabilirler. Ama
genelde müşteriyi koruyor.
Evet, müşteri koruyor. İşte daha insancı bir şey bulmaları gerekiyor. Hem müşteriyi mağdur etmeyen, hem yazılımcıyı mağdur etmeyen bir sistem geliştiriyor.
Zaten herkes görevini layıkıyla yerine getirirse kimse mağdur olmaz. Yani bu sözleşme ikimiz de aslında iyi niyet çerçevesinde.
Ya işte aslında artık günümüzde de o iyi niyet çerçevesini çok bırakmamak lazım. İşte biraz da yapay zekayı, biraz da şimdi bilgisayar katı kuralları vardır. Katı emirler verir. Sanki bu tarz emek gerektiren para ticaretlerini o tarafa sürükleyip bırakmak daha mantıklı. İşte hem müşteri tarafından hem yazılımcı tarafından çok duygusallaşıyor bu sefer. Hani duygusallıktan kalıp sevecenliği değil. Öfke duymak da bir duygu belirtisidir. İnsanlar duygusallaşabiliyor, o yüzden
yani biraz şeyi de koruyor, müşteriyi de koruyor yani. Müşterine dikkat etmesi lazım sözleşmeye. Çünkü ben baştan sana şey demiş olabilirim yani sözlü olarak. Ya ben sana işte şöyle şöyle 50 tane özellik ekliyorum. Ama yazılım bitmiştir, ben paramı almışımdır. Bir açarsın bakar sonra 3 tane özellik var. Bu seni de korur yani şimdi.
Ya, aynen öyle. Yani aslında bu alanda niye böyle bir geliştirme olay enteresan? Çünkü
para var. Vardır herhalde.
Yurt dışında var. Örnekleri var. Büyük şirketler var. Bu işi yapan bir web kanalleri var. Web siteleri
var. Servisler var ya. Ben kullandım bir yere. O ismini hatırlamıyorum şu an ama belki bir sözleşme işte içine örnek maddeler yazıyordu. Gerisini siz getirin gibisinden. İşte taraflar
getiriyor. Evet evet var. Ben de kullandım.
Otomatik bir form yapmış. Orada taraflar
getiriyor. O çok ama şey yani her alanda yani, sözleşme hazırlayabiliyorsun. Burada aslında roadmap'i de dahil eden içine hani
evet, evet.
Tamamlandıkça kesinlikle terminler işte sözleşmenin ilerisinde misin, gerisinde misin bunları da işte şey yapan falan.
Ya mutlaka zaten parçalı yapmaları lazım bence. Yani bu yani böyle bildikleri kadar böyle sonuçta sınır yok yani. 3'e 4'e bölsünler mesela projeyi. Yani ödemelerini de ona göre alsınlar mesela. Yani şimdi birden bir mesela atıyorum 50 bin vermek müşteriyi de belki yorabilir. Ama ben bunu mesela 3'e böldüğüm zaman
sonuçta bir 4-3 ödeme yapmak yani müşteriyi de biraz
yani daha onun için sağlam. Değil. Bir de yani ben şimdi ona 6 ay vermişim. Ben o parayı 6 ay beklersem o proje bitmez. Yani kimsenin bir de olmasın açık yani, açık söylüyorum.
Yani insanlar
şeyden gerçekten uzak durulması lazım. Yani şu projenin aynısı olsun. Diyorlar ya şu projenin
klon işler.
Almışlar. Bir kere adam zaten projesine ne kadar değer veriyor oradan anlıyorsun. Bazı projeler geliyor adam butonların yerlerine kadar çizmiş. Böyle eskiz evet. Çizmiş yani. Sonra özellik listesi yapmış. İşte bayağı bir liste.
Yani. O heveslenmiş be abi özenmiş.
Aynen ya bu işte şimdi bu adam projesine değer veriyor. Yani otur bak orada zaten sen doğru düzgün bir şey süre şey yapamıyorsan çıkaramıyorsan zaten senin problemin. Orada müşterinin artık yapabileceği bir şey yok.
Yani iki tarafta o şey katlanacak, müşteri de geciktiriyor ödemesini katlanacak sonuçlarını. Yazılımcısı da verdiği termini yerine getiremiyorsa
bir de sözleşmeyi kullanmayı da bilmeleri lazım. Yani tamam sözleşme yaptım da şimdi adam büyük bir şey değil mi? Yani imza attı diyor yapmak zorunda değil. Yapmak zorunda ama yapmıyor. Yani bunu sözleşmeyi nasıl kullanırsın? Nerede kullanırsın? Davamı açmam lazım avukata mı?
Sadece noterde yazın sen. Yani mutlaka sözleşmeyi noterde yapın.
Ya noterde yapın.
İmza benim değil dediğimde zaten 6 ay geçiyor.
Hukusal yani. Olarak yani mesela bu özel yazılım teknolojik işlerde ayrı bir kanun maddesi çok zayıf yani. Orada da çalışılması gerekiyor.
Fikri haklara giriyor benim bildiğim yazılım konuları, telif hakları. Ayrıca bir de sözleşme için ayrı bir yasa var mı bilmiyorum ama büyük bir ihtimal normal sözleşmeler gibi.
Sözleşmeler zaten şey, TCK'ya aykırı sözleşme yapamıyorsun. Öyle bir durum var.
Yani ama yani son zamanlarda galiba şey alındı şimdi. Biz şey olarak serbest çalışan olarak ne diyorlar onlara?
Evet yani bu vergi tarafı da sıkıntı. Serbest meslek makbuzu kesiyor. Ya o da enteresan bir şey mesela. Daha böyle serbest meslek makbuzundan ziyade böyle biraz da yenileyip daha farklı şeyler bulunabildiğini yani.
Ben yanlış bilmiyorsam mesela, hatırlamıyorsam şu an...
Biz niye muhasebe
konuşuyoruz? Yok, canlı yayındayız.
Neden canlı muhasebe konuşuyoruz?
Aya bu da yazılı sektörü bir şey. Kalayamıyorum.
Yok, önlemini alması lazım bence. Gelecek mi acaba?
Çekiyor mu?
Muhtesel stopaj.
Yani bu bağlayıcı bir... sözleşme hukuki olarak gidip de hakkını arayabilir diye düşünüyorum. Evet.
Şimdi bu vergi, muhtasar falan bu işleri şey yapmıyorum. Buradan çıkalım yavaş yavaş toparlayalım. Proje neden bitmiyor abi Türkiye'de?
Revizelerden bitmiyor. Müşteri isteğini tam gelmemesine kaynaklı.
Aslında revizelerden biter. Şimdi revizelerde şöyle bir sıkıntı oluyor.
Hayır, müşteri tarafında revize isteniyor. Hep. O bitmiyor işte.
İşte orada mesela biz onu çözdük. Şimdi son ödemeyi revizenin önüne koyarsan
en mantıklı şu
sonra yayın canlı ya product'ta sonra alıyorsun.
Revizeler zaten dahil olmamalı bence şey yani.
Evet. Yani
ayrı değerlendirilmesi gerekiyor.
Tabii ki revize dediğin şey benden yeni bir şey istersin. Bu iyi revizedir. Ya yeni olmayabilir de yani bir yerde kırmızı yazıyor, bunu mavi yapalım dediğin zaman ya bu da yeni bir şeydir. Sen buna kırmızı demişsin belki onu ki ben kırmızı yapmışım yani. Ben kafadan kırmızı koymadım oraya. Revize bence dışında kalmalı.
Aynen, müşteri istekleri bitmiyor arkadaşlar. Sonsuza gidiyor. Skytech yazılım.
Aynen. Evet, sonsuza giden proje kesinlikle
sonsuza
gidiyor. Yani yok, o proje bitmiyor. Onu artık anlıyoruz yani.
Ama mantıklı toparlayacak olursak revizeler önüne ödemeler. Ya da bir projeye başladığında revize hariç. 3 fazla proje bitireceksin. İşte nedir birinci fazla, ben sana bunları taahhüt ettim. Sen de bana bunun karşılığında o ücretin işte 1/3 ödemeyi taahhüt ettin. İkinci fazla 2/3, 3. fazla 3/3.
Başlangıçta mutlaka ödenmeli para. Çünkü o yazılımcı 6 kesin. Ay taş gelmeyecek.
O kesin yani.
3 ay, 1 ay ne kadar olursa. Yani çünkü yazılımcıdan müşterinin istediği başka proje olmasın elinde, benim projeme önem versin, komple benim projem çalışsın ama parayı iş bitince vereyim. Ben bir ay ne yapacağım?
Çok insani bir istek değil bu arada yani. Adam koltuk dört kenarını kemirmeyecek sonuçta.
Tamam, ben başka projeye uğraşmayayım ama sen de bana ödeme yap yani. Benim o 3 ayı bir şekilde götürmem lazım.
Projelerin sonlanmamasının diğer bir sebebi aslında bu. Müşteri bu şekilde yapıyor, proje bitince veririz diyor. Adam da hayatını idame ettirmek zorunda. İhtiyaçları
başka iş alıyor.
Başka iş alıyor.
Bu arada hep işveren tarafından sıkıntıları şey yapıyoruz da şimdi yazılımcı tarafından da sıkıntılar var. Şimdi freelance'de çok oluyor bu. Adam 20 tane aynı anda iş alıyor ve o 20 kişi var ya, 20 kişiyi ayrı ayrı idare ediyor. Yani ve o 20 kişinin her biri zannediyor ki o freelance
benim projem ilerliyor.
Benim projem
ilerliyor. Ve bu bir zanaattır onu söyleyeyim. Çok yetenekli bir
şey gibi aslında yani böyle bir yılbaşı çekiliş gibi. Acaba hangi bizimki bitti? Ne sorun bu?
Hiçbir yani çok şey, çok...
Ya benimki de şu var. Fiyat vermeye ki o sürede onu bitirmeli yani.
Bir standart getirilmeli bu işe, ne bileyim. Artık Türkiye'de dernek mi kurulur, sivil toplum kuruluşu mu kurulur? Ama bu işin gerçekten bir standarda gelmesi gerekiyor.
Abi standarda nasıl getireceğiz? Var ya, gerçek karikatür falan olup boyutlu çizdi diye.
Gerçekte kuruldu mu bilmiyorum. Bilgisayar mühendisleri odası kurmaya çalıştılar şeyde, Türkiye'de. Şu an var mı bilmiyorum. Çok eski mevzu da bu. Bilgisayar mühendisleri ayaklandı. Bilgisayar mühendisleri odası olsun. Önüne gelen yazılım yapamasın. Ben 4 sene okumuşum, bu adam nasıl yazılım yapıyor?
Sen yapmadığın için yani. Bu adam yapıyor. Bak gene yanlış yerden çıkıyor. Şunu bile diyemiyorlar. Ya biz bir oda kuralım ama bu çalışanların da hakkını koruyalım. Bu alanda iş yaptıran insanların da hakkını koruyalım dedi, kimse demiyor.
Yok,
ben okudum, ben yapacağım.
Ben 4 sene okuduk arkadaşlar falan bilmem böyle toplanıyorlar. İşte bu önüne gelen bilgisayarda öğren, internette öğren yazılım yapıyor. Sen de yap.
Abi neden bilgisayar mühendisliği ne yaptın? Yapsa o işe zaten bana o iş gelmez ki.
Bu arada bilgisayar yani onun tek alanı yazılım yapmak değil. O da çok büyük bir yanlış var. Türkiye'deki içerik. Aynı zamanda donanım da olabilir, networkçu da olabilir. Sunucu taraflı admin de olabilir, SQL developer da olabilir. Yani yazılım demek çok doğru olmaz bilgisayar mühendisliği.
Tamam, o da açıldığını bilmiyorum ama tek ele almaya çalıştılar yani. Öyle bir şeyler oldu.
Abi kod yazmak şu anda gerçekten şey, hamallık olarak geliyor. Yani
ve bununla ilgili ciddi geliştirmeler var yurt dışında da. Kodu artık yapay zeka yazsın. İşte bu Copilot.
Abi yine okudu senden.
Yayınlarda görüştük, konuştuk bu konuyu. Copilot. Çok güzel önerileri vesaireler çıkıyor. İşte o yazılımcının şeyini minimuma indirmeye çalışıyorlar. Hani o hamballığı minimuma indirmeye çalışıyorlar.
Çok var yani.
Bizim ülkede çok var. 20 sene sonra tutmak gibi.
Ya diğer ülkelerde çok var ama mesela bayağı ileri gitti. Gittim Copilot. Ben yorum satırı yazıyorum. Yani şu fonksiyon şunu yapacaktır diye yazıyorum. Adam altında fonksiyonu veriyor bana. Onun dışında mesela geçen bizim Telegram grubuna attık. Onu da linklere koyalım isteyen katılsın. Telegram grubuna attım mesela yani. Bana kontrat yaz dedim. Adam bana kontrat yaz yapay zeka yani.
Abi major upgrade'lerde projeyi taşıyacak seviyeye kadar gelsin. Ondan sonra desin ki bana yapay zeka bu işi yapıyor.
Ya
50 senesi var abi ya.
Yani. En azından bir dil değiştirme yaptım mesela. Rust'ta yazıp bunu Python'a çevirmesini istedim. Python'da yazıp bunu Rust'a çevirmesini istedim. Artı işlemi oraya eksi olarak geçirmiş mesela. Yani yapay zekanın da çok...
Ama onlar çok şey noktaları. Şeyde vardı bu arada. C# kodunu VB.net'e çeviren
O zaten .NET'te vardı
bir
şey.
İşte var ama aynı bu framework üstünde koştukları için .NET'te.
Evet, oradan çeviriyor.
Bu arada 50 yıl daha var diyorum da 50 yıl teknoloji gelişip giderse, yani geriye de gidiyor insanlık. Bunda bir garantisi yok bu arada.
Bak abi, ne zaman inancım gitti biliyor musun? Yapay zekanın kod yazacağı şey, Flutter upgrade'inden sonra. Bunu dedim, yapay zeka yapamaz. Yapamaz yani
bunu. Anladın mı? Yani onu yapma, evet.
Flutter o projeyi oraya taşıyamaz yani. Şey, yapay zeka.
Nonsense'den sonra.
Nonsense'den sonra.
Bu arada Flutter dedik de onu söyleyeyim var. Google'un dijital atölyesinin eğitimi var Flutter'da dedi. Bir sertifika da veriyor. Hani o mobil alanı meraklı insanlar varsa onu değerlendirebilir.
Flutter öğrenim bu arada. Gerçekten. Ben desteklerim Flutter.
Arkadaş Flutter'cıdır. Ben Kotlin ve Java diyorum mobiline. Tarafta daha
neydi? Ben şey tutmam yani. Takım tutar gibi.
Biz hiçbirimiz öyle değiliz. Ben geçen eve gittim Flutter'a baktım. O, çünkü videolarını da izliyorum YouTube'da. Çok güzel bir UI yapıyorlar.
Arada çok ön, şey gibi ya.
Ön tasarım harika yani.
Dark Side şey seviyor daha çok. Pearl'ü destekliyor.
Java'yı destekliyor. Benim Flutter şeyim Android Java'dan sonra yani o şey işte Screen Orientation
programı. Oo zaten birçok mobil geliştirici kopardı okuyor aslında.
Ben şimdi bıraktım ya oradan sonra ne zaman tekrar Flutter'la geri döndüm mobile abi dedim ki yani ne ya? Ne yapmış abi adamlar yani?
Ya şimdi şöyle bir şey var, insanlar artık ön tarafa bakıyor, o temayı nasıl tasarladığınıza bakıyor, o yüzden Flutter gibi... Gerçi bu işte bir Flutter başarılı oldu yani, ben JavaScript tarafının çok başarılı olduğunu düşünmüyorum mobil tarafta.
Yani zaten bir geçiş dönemiydi, yani geçiş süreciydi.
Bu arada Ionic'le projeler yapmış biriyim ben de.
Bu kadar yer bir oldu yani şu an.
Evet, yani onu yapoz ettik yani. O iyi gibi. İlk kordoman çıktığı zamanlar işte cross platform dediler. Allah'ım yapıyorsun mobili bir rezalet bir şey. Yani daha güzel HTML, CSS yazıyorsun evet. Abi yani öyle bir kanser olamaz ya.
Java'nın kötü yanı biraz da şeydi ama o zamanlar yani mobil ilk çıktığında bütün işlem telefonla yapılıyordu. O zaman insanların aklına şey kaldı ya Java'da bu işlemler çok zor diye kaldı. Ama böyle Kotlin'den Flutter'a geçişte mesela şey oldu daha çok yani şu an sadece arayüz görevi giriyor bir API ile çalışıyor aslında. Oraya gönderiyor, oradan veriyi alıyor ya. Yani. Flutter'ın avantajı bu çok oldu.
Ya ben orada şunu önerdim, mobil alana meraklıysa arkadaşlar, izleyecek olanlar da. Kotlin'i kesinlikle öğrensinler, boş ol. An itibariyle dünyada en çok kazandıran programlama değil Kotlin. Firmalar da Java uygulamalarını Kotlin'e translate etmek için çok fazla geliştirici arıyorlar, özellikle yurt dışında. Daha az satır, daha performanslı çalışıyor. Böyle birkaç güvenlik özelliği de var şimdi aklımda değil. Tasarım tarafında da uygulamalar çıkaracaklarsa işte startup diyorlar da Flutter'ı ben tavsiye ederim. Yani iki tane benim tavsiye edeceğim şey var. Dil olarak. Kotlin bir çatı olarak aslında tam framework'ı değil Flutter. Bir çatı olarak da Flutter'ı tavsiye ederim. Ama Apple yazacaklarsa, iOS yazacaklar kesinlikle Objective-C öğrensinler.
Yok abi. C'de ama bak çok hızlı yani.
Sahibi bile ben istemiyorum artık.
Android proje yapıyordum o zaman.
Yok Türkiye'de çok arıyorlar bu arada.
Objective
C. iOS geliştirdi çok arıyorlar.
Şey 6 ayda falan bitirdiğim Android projenin Objective C'sini bir ayda falan bitirdim. Gerçekten yani çok kolay yazdım Objective C'de ama
çok zevkli
ben şey önermiyorum çevreme. Çünkü
drop.
Yavaştan toparladım o zaman. Evet, fazla teknoloji zorlamaya başlayacak.
O zaman ne diyoruz? Projeler abi şey yani...
Sözleşmeler iyi yapsınlar.
Sözleşmeler iyi yapılacak.
Detaylandırsınlar.
Yedi kocalıyorum zaten uzak durun.
Kesinlikle yani, şu projenin aynısı olsun bu adamlardan uzak durun.
Yazılımcı da doğru seçilmesi lazım bu arada. Kesinlikle. Yani bu adam ucuza yapıyor. Herkes birine yapıyor. Bu adam 500 lira fiyat verdiği patlamamak lazım.
Referanslarını isteyin yazılımcının ve tek tek arayın. Bak bu işe para yatırıyorsunuz çünkü projeye para yatıracaksın. İşverenler için söylüyorum. Tek tek geçmişte iş yaptığı, proje yaptığı projelerin sahiplerini arayın ve sorun süreçleri nasıl olmuş. En güzel referansı bu verir size. Yani o kişiyle çalışacağınız zaman. Şey yapmayın, stoklamayın, stokluyorlar biliyor musun yazılımcıları? Yani hani başkasına da çalışıyor mu falan.
Evet, evet bu çok şey değil, insani bir şey değil yani.
Doğru değil. Yani adama evet. Şey, tasma atmayın.
Yani. Bu arada çalışabilir yani. Burada bir problem yok. Aynı anda iki
proje. O proje çıkartabiliyorsa, geciktirmiyorsa. Aynen öyle. 5 yıl çalışabilir.
Çalışabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Adam yeteneklidir, işini çok iyi biliyordur.
hakim
bir konu. Sistembellik yapmayın, projenizi kontrol edin sürekli. Yani ilerlemeyi kontrol edin. Şey, güncellemelere bakın neler yapılmış. Genelde işveren de tembellik yapıyor. Biraz projeyi takip etmiyor.
Ya ucuz iş ve ucuz işçilikten uzak dursun. Özellikle yazılım sektöründe.
Ama bağlı işte kaliteli anlamına gelmiyor.
Yani i̇şte ucuz işçilik dedik ya, aslında onu kastettim orada. Ucuz iş ve ucuz işçilik. Yani evet. Tam para olarak değil bu. Kalite bazında söylüyor. Hani şimdi bir adam çok kaliteli bir iş çıkarıyor, bunun parası çok pahalı demesinler. Ya o kaliteye yakaladıysa, referansları da gerçekten sağlamsa, termin süresinde de işini eksiksiz teslim ediyorsa, evet, o insana para ödemekten de yüksünmesinler yani, çekinmesinler. Yani,
Baby Koç'un galiba bir sözü var. Yani ben çalışanıma çok para öderim diyor. Çünkü bana çok para kazandırsın diyor yani.
Ya şeyin, yazılımcının kafası rahat olması gerekiyor. Yani rahat.
Çünkü sadece kafa işidir bu arkadaşlar yani. Tamamen düşünürsünüz. Neyi düşünürsünüz? Algoritma oluşturursun. Bir sürü eksi açığı, insanların yapabileceği hataları siz önceden tahmin etmeye çalışırsınız.
Roman yazmadığımız için yani devamlı oturup da yazmamız da gerek. Ben 3 gün düşünüp kafada oturup 10 dakikada 15 dakikada yazarım yani.
Zaten asıl proje o kafada bitirmek bu yani, arada.
Kafada biten.
Yazmak en son iş. Ben ne yapacağım diye bilgisayar başına oturursanız Hello World'dan öteye gidemezsiniz beraber dünyadan.
Yani önce kafada toparlayın. Yani toplantı yapıp da o bilgisayar başına geçmeyen şeyler var, şirketler var. Yani o olur mu, bu olur mu falan filan. Abi otur yazsana ya baştan. Kervan yolda düzülür yani. Yolda halledersin.
Yazılımcı sözleşmesini iyi tutacak. İşveren ucuza getirmek için bir tane taklit atmayacak. Peşin peşin ödemesini yapacak ki bölümün sözleşmeye uyacak. Yazılımcı sözleşmeye uyacak.
Geçip yani de uyacak.
Ya işveren de biraz kontrol edecek. En basitinden yani bilgisayarda hiç anlamıyor ama benim fikrim var dediyse mesela Google'dan bir tane Excel açsın, Google Sheets'ten bir dosya açsın. Sistemi yazsın adım adım. Excel dosyası yani.
Kanban yapsın yani.
Hadi Kanban'a da girmesin de.
Excel, en basit bir Excel. Madde madde yazsın adam.
Yazılımcıya desin ki yaptıklarını bana yeşille işaretle. Hangisi çalışıyorsa yani sarıyla işaretle. Ve işte yapamıyorum ya, bunda bir sorun var, bu böyle çalışmıyor, ben bunu yapamadım dediğin de kırmızıyla işaretleyi versin yani.
Yaptıklarına da update yeşilse, abi update orada olacak, göreceğim yani. Tamam işte.
En basit kontrol yöntemi ama etkili mesela yani. Görürsün en azından 10 madde verdiysen mesela 3'ünü işaretlemiştir, 1,5 aydır tık yok. Görürsün, fark edersin ya artık orada da.
Toparlayalım, bitirelim. Şey, bu arada program
mesaj var bu arada, Skytech yazılım. Arkadaşlar 25 yıllık sektörel deneyime sahibim. Benim için günde kaç saat çalışmak değil, terminalde bu işi tamamlamak, profesyonellikte olmalı yazılımcı diye düşünüyoruz. Sorumluluk olayı bence.
Evet, terminal olarak bu işi tamamlayacak profesyonellik olmalı yazılımcı. Evet, kesinlikle. Yani şimdi şeylerde çok var, yazılım şirketlerinde. Ben denk geliyorum, benim tanıdığım insanların da yazılım şirketleri var. Mesela sabah 10'da bilgisayar başına oturup, örnek veriyorum 8 saat, 9 saat bir yazılımcı odaklanamaz. Yani mümkün değil. Efektif bir şekilde çalışabileceği, odaklanabileceği süre maksimum 4 saat falan yani. Ben de...
O da çok iyi ihtimalle, kafası yani, rahatsa o gün enerjisi yüksekse.
Her şey karşılıklı. Sen sabah benim 10'da, tam 10'da oraya oturup da akşama kadar bunu istiyorsan,
o zaten ben bitti herhalde ya. Çoğu firmada öyle yani kesin ne?
Kesinlikle Samet Bey.
Strateji. Şu saatte geleceksin gibi bir şey yok
ya yani. Bu arada gene yani böyle adı yazılımcı geçiyor. Türk filmi ajansı havası var, böyle reklam ajansı. Türk dizilerinde olur ya böyle tipi. Onlar gibi yani sen benim onda, tam orada onda olup da işime başlamamı istiyorsan, hiç kalkmadan böyle bir yemek molası verip de çalışmamı istiyorsan, akşam da 5'te çıkarken bana laf yapamazsın 6'da çıkarken.
Ya bu şey kıyaslaması işte yani. Bir meslek vardır, sürekli her gün gelir kişi aynı işi yapar. Onun işi olur yani, değişmez. Yazılımcı böyle bir şey değil. Beden işini akıllı yapılan işlere ayırmak lazım.
Kesin.
Fizik gerektiren işler, işte daha böyle düşünsel yapılan işler.
Ya bir şeyler. Beton helva yersin, tamam mı? Toparlanır gidersin ama ötekinde
İstediği kadar sağlam yemek yiyemiyorsun. Yani kafa çok farklı bir şey.
Bir inşaatta bile en basitinde her oraya otolayı koyman lazım yani. Tamam, o başka bir şey. Ben evde 10 saat düşüneyim, otolayı da gideyim koyayım iki tane de yeme diyemezsin. Ama yani yazılımsa bu.
Yani 4 saat işte, 4 saat 5 saat efektif çalışıyorsun. Onu da yani mesaiye bağlamak yani çok doğru değil.
Ya mesai kavramı zaten yavaş yavaş artık kalacak. Dünyanın birçok meslek için kalacak bu arada. İngiltere işi 4 gün çalışmayı denemiş, çok da büyük
olumsuz dönüşler almışlar.
Bir ülke daha geçti İsveç.
Biz bir saat kısalttık mesaileri mesela. Değişen bir şey oldu mu? Yine aynı şekilde yürüyor. Yani şimdi biraz daha çekmeye çalışacağız. Yani o efektif çalışma süresini. Hani istiyoruz ki mesela bilgisayar başına geçin diye anla.
Kesinlikle kafa başlar işi haklısınız. Gayet yazılır.
Başlasın yazım önce. Otursun çalışsın. Efektif süresini tamamlasın. Ondan sonra da bıraksın. Zaten akşama kadar da orada anladın mı? Ben mesela bazen denk geliyorum. Çocuklar saat 4 oldu mu artık elma olsa biraz daha az yıkmaya başlıyor. Çünkü yorulmuş artık kafa. Yani o saatten sonra eziyet olur. Yani
öyle ben yazılmışım. Nasıl izleyeceğim?
Ya bir de şu var mesela 4 saat çalışıyorsun ya. Senin yorgunluğun bitmiyor ki. Kalktın o 4 saat yaptığın işin yorgunluğu.
Kafa hala
sorun. Zaten uyuman gibisin. Uyuman gibisin yani.
Uyuman gerekiyor yani. Uyuyup kalkacaksın. Bu arada 4, gece 3-4 falan hani 11 gibi yatıp gece 3-4 gibi kalktığınızda gerçekten çok fazla iş bitirebiliyorsunuz. Bir haftalık falan iş yapılabiliyor, bilginiz olsun. Hani deneyin bu çalışma sistemi.
Kimse dokunmadı insana geceleyin.
Ya öyle ya da bilmiyorum o 4'te
bir ben şey var. Ben de genelde olur, biri gelip hani beni dürtmezse iş yerinde iyi bir odaklanma oluyor ama sürekli mesela bölünüyorsa kafa dağılıyor yani farklı aynen, sorunlarla geliyorlar, yani. Farklı şeyler söylüyorlar.
Ama
gün içinde illa bölünüyor ya, dışarıdan hapı
geçiyor. 9-10 gibi böyle tuzlu listenizi hazırlayacaksınız, o sabah 4'te kalkıp yapacağınız işleri. 11 gibi uyuyacaksınız abi, 4'te kalkıp çalışırsa hepsini bitireceksiniz. Yani. Sonra zaten işe gitmenize de gerek yok ki bitirmişsiniz.
Evet. Bu arada blockchain'i blockchain gibi kullanıyoruz. Scam Ponzi sistemlerden uzak duralım. Kolay para kazanmak diye bir şey yoktur. Emek ister para kazanmak.
Blockchain'i tekrar açarsak bir yarım saat daha
gider. O yüzden üstü kapalı geçtik.
Yani, bir dahaki ama blockchain'i derinlemesine girelim. Bir de girelim. Programlama paradigmalarını konuşalım.
Blockchain'in kısmını konuşalım. Yani Ethereum kastım ben işte
uygulamadan
girdim değil.
Teknoloji olarak, yazılım olarak, veri olarak daha derinlemesine, gerçek manada ne işe yarar nedir? Çoğu insan bilmiyor ne işe yaradığını bu arada. Blockchain'i Bitcoin zannediyorlar. Çok Türkiye'de özellikle
yatırım aracı.
Yatırım aracı değil. Çok iyi bir teknoloji, çok iyi bir kurgu var, çok iyi bir database planlaması var orada. Onu da artık bir sonraki şeyi konuşuruz.
Onur'u davet edelim. Onur'un bu konuda hani şeyi var ya, evet. İnsanların denenmesi falan filan, yüksek big data ile falan. Onur'la konuşalım bu konuyu. Bol kesinlikle.
Bir dahaki onu da çağırdım.
İyi olur. Onun da fikirlerini alalım blockchain'in. Yani blockchain aslında Onur'un fikirleri biraz daha böyle hani o büyük resim şeyler var ya. Yani çok fazla insana bunu denettirdiler diyor. Yani big data üzerinde
çalıştırdılar
kobay olarak. Ve bunu da yapabilmek için insanlara para vaat ettiler. Sonra da o parayı geri aldılar falan ama detaylı ondan dinlemek lazım bunu.
Yani muhtemelen kendinizde de bir şey bulacaksınız eğer uğraştıysanız kripto tarafıyla. Acaba böyle mi? Aa bak hissediyorum bize de böyle yaptılar tarzı bir şey çıkıyor bir de bak ya.
Yani konuşalım onu da davet edin. Bir gün mutlaka İsmail Can'la tanışmanızı istiyorum. İsmail Can, nazar değmedim maşallah diyelim. Çok değişik bir çocuk. 14 yaşında yanımıza geldi. Oyun programlama, yazılımla alakalı. Oyun programlama, Unity üzerine çalışıyor ama her şey var. Ben İsmail Can'ı gördükten sonra her şeyin yapılabileceğini anladım. İnsan her şeyi yapabileceğini. Türkiye'de ilk Metaverse'ü yazan kişi, yani ilk bir Metaverse uygulama yazan kişi İsmail Can. Çok değişik bir çocuk, tanışmanızı istiyorum. Siz onun da fikirleri çok önemli. Nerelerden geçti, neler yaptı, nasıl öğrendi falan. Yeni başlayanlara çok faydası olacaktır.
Ya bir de motive etmek lazım insanları, gençleri. Zor, şöyle böyle evet zor ama güzel. Yani güzel bir meslek. Ne kadar yorulsanız da ne kadar bazen strese girseniz de ayrılamıyorsunuz bir süre sonra.
Bu arada İsmail Can 13 yaşındayken geldi. Şu anda 15 yaşında.
Evet evet.
İlk sene oldu.
Bitti galiba.
Yani. Bitirelim.
Bir dahaki inşallah tek parça olarak yayın yapacağız.
Evet biz gerçekten acemiyiz. Kusura bakmayın özür dileriz.
Yani yazılımcı her şeyi bilmez sonuçta.
Evet yani bu YouTuber da değiliz. Yani yayın ilk deneyimimizi geçen yaptık. O da telefonu taktık falan öyle konuştuk.
Herkes hani daha iyi yayında böyle Hani dineler dedeler olur ya, öyle anneler falan gelir. Çocuğum şuna bana Facebook'a açıp okuyayım. Aynen
aynen.
Aynen
aynen. O fosundayız zaten.
Ben Instagram'a ilk kullandığım zaman Instagram tarzı bir iş gelmişti. Bir şey projesi, reklam projesi. O zaman ilk Instagram'a üye olmuştum. Yani o kadar da şey, uzağım sosyal medyada.
Bak bize bir Twitch yazar mısın ya? Çalışmıyor galiba.
Bir akşam eve gideyim.
Abi siyah Twitch'in örneği var. Ne kadar uzun sürer yani.
Bu arada sosyal medya hesabı benim de yok. Yani Twitch, Discord vesaire ismen biliyoruz ama hani sektörün içinde olduğumuz çok böyle haşır neşir olan insanlar değiliz. YouTube'da da takip ettiğim birkaç kanal var.
Biz de mecburiyetten kullanıyoruz.
Aynen. Onlar da genelde yabancı kanallar. Şöyle işte UI, UX tasarımda gerçek bir üstad derecesinde olan insanlar var. Onlara bakıyorum, bazen feyz alıyorum böyle. Adamlar müthiş yapıyor diyorum. Öyle çok fazla zaten sosyal medyada bir durumumuz da olmuyor yani. Yoğunluktan dolayı çok fazla da ilgilenemiyoruz açıkçası.
Ameliyemen, Facebook ameliyemen. Gece bir verdik de. Görüşmek üzere.
Yayın aynısı bu arada YouTube'a da geliyor.
Evet, biraz daha kaliteli onlar orası.
İzleyebilirsiniz tekrar.